Ayrım 18.
Bu türden baskı altına alma, Freud'un bastırma diye adlandırdığı şeydir. Bastırma var olduğu halde iç tepinin bilinç alanına girmesine izin verilmemesi ya da bu alandan çabucak uzaklaştırılmasıdır. Aynı örneği kullanacak olursak, sadist birey yok etme ya da üstün gelme isteğinin bilincine varamayacak, ne günaha itme ne de savaş söz konusu olacaktır. Kötü tilimlerin bastırılması, yetkeci etiğin örtük ya da açık bir biçimde erdeme giden en güvenilir yol olarak dayandığı baskı türüdür. Bastırmanın eyleme karşı bir koruyucu olduğu doğrudur ama onun savunucularının inandığından daha az etkili olduğu da kabul edilmelidir. Bir iç tepiyi bastırmak, onu bilinçten uzaklaştırmak anlamına gelir. Ancak bu onun varlığını ortadan kaldırmak demek de değildir. Freud, bastırılmış iç tepinin birey bunun ayırdığında olmasa da iş görmeyi ve birey üstünde büyük bir etki yapmayı sürdürdüğünü göstermiştir. Bastırılmış iç tepinin kişi üstündeki etkisinin bu iç tepi bilinçli olduğu zamankinden daha az olması zorunluluğu yoktur. Ana ayrım şuradadır. Bastırılmış iç tepiye açık değil gizli bir şekilde davranılır. Böylece eylemde bulunan kişi ne yapmakta olduğunu ilişkin bilgiden yoksun bırakılır. Söz gelimi, örneğimizdeki sadist kişi sadizmin ayırdına varmayarak başkalarına onlar için kaygı duyduğu ve onlar için en iyisinin bu olacağını düşündüğünden ya da kuvvetli bir ödev duygusundan ötürü üstün geldiği duygusuna sahip olabilir. Ama Freud'un göstermiş olduğu gibi bastırılmış itilimler yalnızca bu tür ussallaştırmalar biçiminde dışa vurulmazlar. Örneğin kişi bastırılmış itiliminin tam karşıtı olan bir tepki biçimlenmesi geliştirebilir. Söz gelimi aşırı bir tedirginlik ya da aşırı iyilik gibi. Buna karşın bastırılmış itilimin gücü dolaylı bir şekilde ortaya çıkar. Bu Freud'un bastırılmış olanın geri dönüşü diye adlandırdığı bir olaydır. Bu durumda aşırı kaygı hali, kendi sadizmine karşı bir tepki biçimi olarak gelişmiş olan kişi, bu erdemi, sadizmi eğer apaçık olsaydı, sahip olmuş olabileceği aynı etkiyle kullanabilir, yani egemenlik kurmak ve denetlemek için. O, kendisini erdemli ve üstün hissederken, başkaları üstündeki etkisi çok kez daha da yıkıcıdır. Çünkü insanın kendisini çok fazla erdeme karşı savunması güçtür. Yıkıcı iç tepilere karşı baskı ve bastırmadan tümüyle değişik üçüncü bir tepki tipi daha vardır. Baskı halinde iç tepi canlı olarak kalır ve yalnız eylem yasaklanırken ve bastırmada iç tepinin kendisi bilinçten ayrılıp bir ölçüde gizlenmiş bir biçimde iç tepi üstüne eylemde bulunurken bu üçüncü tepki tipinde kişideki yaşamı geliştirici güçler yıkıcı ve kötü iç tepilere karşı savaşırlar. Kişi kötü iç tepilerin ne kadar çok bilincinde olursa o kadar çok tepkide bulunabilir. Yalnız istenci ve usu değil ama yıkıcılığının meydan okuduğu duygusal güçleri de bu tepkide yer alır. Örneğin, sadist birindeki sadizme karşı böyle bir savaş, onda öz yapısının bir bölümü haline gelen, onun kendi kendisinin gözcüsü olma ve kendisini denetlemek için sürekli olarak istencini kullanma görevinden kurtaran gerçek bir iyilik geliştirecektir. Bu tepkide ağırlık, insanın kötülüğü ve törel bilinç acısı üstünde olmayıp, içindeki üretici güçlerin varlığı ve kullanımı üstündedir. Bu yüzden iyi ile kötü arasındaki üretici çatışmanın bir sonucu olarak kötünün kendisi bir erdem kaynağı haline gelir. İnsancı etik görüşten ahlaksal seçeneğin kötülüğün bastırılması ya da ona hoşgörü gösterme arasında olmadığı sonucu çıkar. Her ikisi de bastırma ve hoşgörü yalnızca köleliğin iki yönüdürler. Gerçek etik seçenek bunlar arasında olmayıp bastırma, hoşgörü ve üreticilik arasındadır. İnsancı etiğin ereği, yetkeci ruhun sakatlayıcı etkisince beslenmiş olan, insanın kötülüğünün bastırılması değil ama onun doğadan gelen en önemli gizli güçlerinin üretici kullanımıdır. Erdem, kişinin başarmış olduğu üreticiliğin derecesiyle orantılıdır. Eğer toplum insanları üretici kılmakla ilgileniyorsa, onları üretici kılmak üzere ilgi göstermeli ve bu nedenle üreticiliğin gelişmesi için gereken koşulları yaratmalıdır. Bu koşulların ilk ve en önemlisi, tüm toplumsal ve siyasal etkinliklerin ereğinin her bireyin kendini ortaya koyması ve gelişmesi olduğudur. İnsan biricik amaç ve erektir. O kendisinden başka hiç kimseye ya da hiçbir şey için bir araç değildir. Özgürlük, erdem ve mutluluğun temeli üretici yönlenmedir. Erdemin bedeli uyanıklıktır ama bu uyanıklığı olmayıp daha çok üreticiliği için gereken koşulları bilmek ve yaratmak zorunda olan ussal bir varlığın uyanıklığıdır. Bu ussal varlık kendisini engelleyen ve böylece kötüyü yaratan etmenleri ortadan kaldırmak zorundadır. Çünkü bu kötü bir kez doğarsa kendisini apaçık olarak ortaya koyması ancak dış ya da içsel güçle engellenebilir. Yetkeci etik insanları iyi olmanın çok büyük ve aralıksız bir çabayı gerektireceği düşününe inandırmıştır. Bu etiğe göre insan kendisiyle sürekli olarak savaşmalıdır. İnsanın atacağı her yanlış adım bir felakete neden olabilir. Bu görüş yetkeci öncüllerin sonucudur. Eğer insan böylesine kötü bir varlık ve erdem de onun kendisi üstündeki biricik yengisi olsaydı, o zaman görev gerçekten korkunç ölçüde güç görünecekti. Ama eğer erdem üreticilikle özdeşse, elde edilmesi kolay değilse bile hiçbir zaman yukarıda ne sürüldüğü gibi yorucu ve güç bir girişim değildir. Daha önce değinmiş olduğumuz gibi insanda güçlerin üretici bir şekilde kullanma isteği doğadan vardır. Onun çabaları büyük ölçüde eğilimini izlemekten kendisini alakoyan içindeki ve çevresindeki engelleri ortadan kaldırmaktan oluşur. Kısır ve yıkıcı bir hale gelmiş olan insan nasıl sanki kısır bir döngüye yakalanır ve giderek artan bir şekilde felce uğrarsa kendi güçlerinin bilincine varan ve onları üretici bir şekilde kullanan insan da güçte, inançta ve mutlulukta çok şeyler kazanır. Böylece kendine yabancılaşma tehlikesiyle giderek daha az karşılaşır. Onun erdemli bir döngü yaratmış olduğunu söyleyebiliriz. Göstermiş olduğumuz gibi neşe ve mutluluk yaşantısı yalnız üretici yaşamın sonucu değil, aynı zamanda onun uyarıcısıdır da. Kötülüğün bastırılması bir kendini cezalandırma ve üzüntü duygusundan doğabilir. Ama bizi insancı anlamda iyiliğe kavuşturmak için her üretici etkinliğe katılan neşe ve mutluluk yaşantısından daha çok yardımcı olan hiçbir şey yoktur. Bir kültürün neşe yönünden sağlayabileceği her artış, o kültürün üyelerinin ahlaksal eğitimine tüm erdem vaazlarının ya da cezalandırma uyarılarının yapabileceğinden daha çok katkıda bulunacaktır. C. Öz yapı ve ahlaksal yargı. Ahlaksal yargı sorunu sık sık belirlenimciliğe karşı istenç özgürlüğü sorunu ile birleştirilir. Belirlenimci determinist görüş, insanın denetlemeye gücünün yetmediği koşullar tarafından tümüyle belirlendiğini ve insanın kararlarında özgür olduğu düşününün bir yanılsamadan, illüzyon, başka bir şey olmadığını savunur. Bu öncülden insanın karar vermekte özgür olmadığına göre eylemleri için yargılanamayacağı sonucu çıkarılır. Belirlenimci görüşün karşıtı olan görüş, insanın ruhsal ya da dışsal koşulları ve durumları göz önüne almaksızın uygulayabileceği bir özgür istenç yetisine sahip olduğunu öne sürer. Bu nedenle bu görüşe göre insan eylemlerinden sorumludur ve eylemleri aracılığıyla yargılanabilir. Ruh bilimci belirlenimciliği kabul etmeye zorlanıyor gibi görünebilir. O öz yapının gelişimini incelerken çocuğun yaşamına ahlaksal duruma karşı kayıtsızlıkla başladığını, öz yapının ancak yaşamının ilk yıllarında yani bu yapıyı belirleyen koşulları bilmediği gibi değiştiremediği bir süre içinde kendilerini gösteren güçler olan dışsal etkiler tarafından biçimlendirildiğini kabul eder. İçinde yaşadığı koşulları değiştirme girişiminde bulunabileceği bir yaşta ise öz yapısı artık biçimlenmiştir ve onda bu koşulları araştırma ve eğer gerekliyse değiştirme dürtüsü yoktur. İnsanın ahlaksal niteliklerinin öz yapısından kaynaklandığını varsayarak o zaman öz yapısını biçimlendirmede hiçbir özgürlüğü olmadığı için yargılanamayacağı da doğru değil midir? Öz yapının biçimlenmesinden sorumlu olan koşulları ve onun dinamiklerini daha iyi kavradığımızda hiçbir insanın ahlaksal yönden yargılanamayacağı görüşünün daha kaçınılmaz göründüğü de doğru değil midir? Bu ruh bilimsel anlayış ve ahlaksal yargı arasındaki seçenekten belki de özgür istenç yandaşları tarafından zaman zaman öne sürülen bir uzlaşma aracılığıyla sakınabiliriz. İnsanların yaşamlarında özgür istençlerinin uygulanmasını engelleyen, böylece ahlaksal yargıyı önleyen durumlar bulunduğu öne sürülmektedir. Örneğin, çağdaş ceza yasası bu görüşü benimsemiştir ve deli olan birini eylemlerinden ötürü sorumlu saymamaktadır. Değiştirilmiş bir özgür istenç kuramının önericileri bir adım daha ileriye gidiyorlar ve deli değil ama nevrotik olan, bu yüzden de denetleyemeyeceği iç tepilerin egemenliği altında bulunan bir kişinin eylemleri için yargılanmasına izin verilmeyeceğini kabul ediyorlar. Ama onlar insanların çoğunun eğer isterlerse iyi eylemde bulunmak özgürlüğüne sahip olduklarını ve bu nedenle ahlaksal yönden yargılanmaları gerektiğini de savlıyorlar. Ancak biraz daha yakından bir inceleme bu görüşün de kabul edilemeyeceğini gösteriyor. Biz özgür bir biçimde eylemde bulunduğumuza inanmaya eğilimliyiz. Çünkü Spinoza'nın da daha önceden öne sürmüş olduğu gibi isteklerimizin ayırdına varıyoruz ama bu isteklerin dürtülerinin ayırdına varamıyoruz. Dürtülerimiz öz yapımızda iş gören güçlerin özel bir karışımının sonucudur. Her karar verişimizde bu karar üstünlük derecelerine göre iyi ya da kötü güçler tarafından belirlenir. Bazı insanlarda bir özel güç öyle ezici bir şekilde kuvvet kazanır ki bu insanların kararlarının sonucu onların öz yapılarını ve geçerli değer ölçütlerini bilen herkes tarafından önceden kestirilebilir. Ama onlar özgür bir biçimde karar vermiş oldukları yanılsaması içindedirler. Bazılarında ise yıkıcı ve yapıcı güçler öyle bir biçimde dengelenmiştir ki bu gibilerin kararları empirik olarak önceden kestirilemez. Biz birisi için daha değişik bir biçimde eylemde bulunabilirdi dediğimizde bu ikinci durumu dile getirmiş oluruz. Ama onun değişik bir biçimde eylemde bulunmuş olabileceğini söylemek yalnızca eylemlerini önceden kestirememiş olduğumuz anlamına gelir. Ancak onun kararı bir güçler dizisinin ötekinden daha kuvvetli olduğunu ve içinde bulunduğu durumda öz yapı tarafından belirlendiğini gösterir. Bu nedenle eğer onun öz yapısı değişik olsaydı, değişik bir biçimde ama yine de kesinlikle öz yapı düzenine göre eylemde bulunmuş olacaktı. İstenç, insanın öz yapısından ayrı olarak sahip olduğu soyut bir güç değildir. Tersine istenç, insanın öz yapısının anlatımından başka bir şey değildir. Kendi usuna güvenen ve kendisini de başkalarını da sevme yeteneği olan üretici bireyin erdemli bir biçimde eylemde bulunma istenci vardır. Bu nitelikleri geliştirmede başarısızlığa uğramış ve us dışı tutkularının kölesi durumundaki üretici olmayan bireyde ise bu istenç yoktur. Kararlarımızı öz yapımızın belirlediğini dile getiren görüş hiçbir zaman yazgıcı bir görüş değildir. İnsan tüm öteki yaratıklar gibi kendisini belirleyen güçlerin öznesi olduğu halde usa sahip olan biricik yaratık, öznesi olduğu asıl güçleri anlayabilen ve bu anlayışa kendi yazgısında etkin bir rol oynayabilen ve de iyiye ulaşmak için çabalayan ögeleri kuvvetlendirebilen biricik varlıktır. İnsan törel bilince, vicdana sahip tek yaratıktır. Törel bilince onu geriye, kendisine çağıran sestir. Bu ses onun kendi kendisi, olması için ne yapması gerektiğini bilmesine izin verir. Yaşamının ereklerinin ve bu ereklere erişmesini sağlayacak zorunlu kuralların ayırdığında olmasına yardım eder. Bu nedenle bizler koşulların zavallı kurbanları değiliz. Gerçekte kendi içimiz ve dışımızdaki güçleri değiştirip etkileyebilir ve bizimle oynayan koşulları hiç olmazsa bir ölçüde denetleyebiliriz. İyiyi elde etmek için gösterilen çabayı geliştiren ve gerçekleşmesine neden olan koşulları besleyip çoğaltabiliriz. Ama kendi yaşamımıza etkin bir biçimde katılmamızı sağlayan bir us ve törel bilincimiz bulunduğu gibi bu us ve törel bilinç öz yapımızla ayrılamaz bir şekilde bağlantılıdır da. Eğer öz yapımızda yıkıcı güçler ve us dışı tutkular üstünlük kazanmışlarsa hem usumuz hem de törel bilincimiz bundan etkilenir ve kendi işlevlerini uygun şekilde yerine getiremezler. Gerçekte us ve törel bilinç bizim en değerli yetilerimiz olup bize düşen görev onları geliştirip kullanmaktır. Ama onlar özgür olmadıkları gibi belirlenmişlerdir de. Ayrıca bizim empirik benlerimizden ayrı olarak var olamazlar. Onlar kişilik bütünümüzün yapısı içindeki güçler olup bir yapının her parçası gibi bir bütün olarak yapı tarafından belirlenirler ve yapıyı da belirlerler. Eğer birine ilişkin ahlaksal yargımızı onun istencini değişik bir şekilde kullanmış olup olamayacağı kararı üstüne dayandırırsak hiçbir ahlaksal yargı verilemez. Örneğin o kişinin çocukluğunda ve daha sonra kendisini etkileyen çevresel güçlere direnmesini olanaklı kılan içsel canlılığının kuvvetini ya da bir başkasının aynı güçlere boyun eğmesini sağlayan canlılık eksikliğini nasıl bilebiliriz? Bir kişinin yaşamında iyi ve sevecen bir insanla kurulan ilişki türünden rastlantılar, bir olayın onun öz yapı gelişimini bir yönde etkilemiş olamayacağı halde bu türden bir deneyim yokluğunun aynı kişinin öz yapı gelişimini karşıt yönde etkilemiş olabileceğini nasıl bilebiliriz? Gerçekte bunları bilemeyiz. Ahlaksal yargıyı kişinin değişik bir şekilde eylemde bulunmuş olabileceği öncülüsüne dayandırsaydık bile, onun öz yapısının gelişmesini sağlayan yapısal ve çevresel etmenler çok sayıda ve karmaşık olduğundan tüm pratik amaçlar için de olsa o kişinin öz yapısının değişik bir biçimde gelişmiş olup olamayacağı türünden sonuçlandırıcı bir yargıya varmamız olanaksızdı. Tüm varsayabileceğimiz şey koşulların bu öz yapının ortaya çıktığı biçimde gelişmesine yol açtığıdır. Buradan şu sonuç çıkmakta. Eğer birini yargılama gücümüz onun değişik bir biçimde eylemde bulunmuş olabileceğine ilişkin bilgimize dayansaydı, bizler öz yapı araştırıcıları olarak etik yargılar söz konusu olduğu sürece yenilgiye uğramış olduğumuzu kabul etmek zorunda kalacaktık. Ama bu sonuç desteklenemez. Çünkü yanlış öncüllere ve yargının anlamını bulanıklaştırmaya dayandırılmıştır. Yargı vermek iki ayrı anlama gelebilir. Yargı vermek sav ya da kestirimin ansal işlevlerini uygulamak demektir. Ama yargılamak aynı zamanda bağışlayan ya da mahkum eden yargıcın etkinliğini göstermek işlevine de sahiptir. İkinci türden ahlaksal yargılama, insanı aşan ve ona egemen olan bir yetki düşün üstünde temellendirilmektedir. Bu yetkenin bağışlama ya da mahkum etme ve cezalandırma ayrıcalığı olduğu kabul edilmektedir. Giderek demokratik toplum içinde seçimle başa geçmiş ve türdeşlerinden üstün olmayan bir yargıç kavramı da yargılayan bir tanrıya ilişkin eski kavramlarla karıştırılır. O her ne kadar kişi olarak hiçbir insanüstü güce sahip değilse de görevinin böyle bir gücü vardır. Yargıca gösterilmesi gereken saygı, insanüstü bir yetkiye gösterilmesi gereken saygının yaşayan kalıntısıdır. Hukuk düzenlerine uymamak ruh bilimsel bakımdan krala karşı olmak ile yakından bağlantılıdır. Ama görevi yargıçlık olmayan pek çok kişi de ahlaksal yargı verdiği zaman mahkum etmeye ya da bağışlamaya hazır bir şekilde bir yargıç rolünü üstlenir. Bu gibilerin tutumları çok kez sadizm ve yakıcılık içerir. Kıskançlık ya da nefretin erdem biçiminde dışlaşmalarına izin veren hiçbir olay yoktur ki ahlaksal öfke kadar yıkıcı bir duygu içersin. Dipnot: A. Ranulf'un Moral Indignation and the Middle Class, ahlaksal öfke ve orta sınıf bu görüşün yetkin bir örneğidir. Kitabın başlığı pekala sadizm ve orta sınıf da olabilirdi. Öfke duyan kişi bir kez özgü olmak üzere bir yaratığı aşağılamanın ve ona aşağıymış gibi işlem yapmanın verdiği doyuma erişir. Bu doyuma kendisinin üstünlük ve doğruluğun ilişkin duygusu da eşlik eder. Etik değerlere ilişkin insancı, hümanist bir yargıda genelde ussal yargıdaki mantıksal öz yapıya sahiptir. İnsan değer yargıları verirken olguları yargılar ve kendisinin Tanrı'ya benzediğini, üstün olduğunu, mahkum etmeye ya da öz yapısını biçimlendirmede hiçbir özgürlüğü olmadığı için bağışlamaya hak ve yetkisi bulunduğunu düşünmez. İnsanın açgözlü, yıkıcı, kıskanç olduğunu ilişkin bir yargı, bir doktorun yüreğin ya da akciğerlerin iyi işlemediklerine ilişkin yargısından farklı değildir. Hasta olduğunu bildiğimiz bir katili yargılamak zorunda bulunduğumuzu varsayalım. Eğer onun soya çekimine ilişkin her şeyi çocukluğundaki ve sonraki çevresini öğrenebilseydik, büyük bir olasılıkla üstlerinde hiçbir güç sahip olamadığı koşulların tümüyle egemenliği altında bulunduğu sonucuna varacaktık. Gerçekte o, bu koşullardan adi bir hırsızın etkilendiğinden çok daha fazla etkilenmiş ve bu nedenle hırsızdan çok daha fazla anlaşılabilir biridir. Ama bu onun yaptığı kötülüğü yargılamamamız gerektiği anlamına gelmez. Onun bu duruma nasıl ve niçin geldiğini anlayabilir ama onu ne olduğuna göre de yargılayabiliriz. Giderek eğer aynı koşullar altında yaşamış olsaydık kendimizin de onun gibi olmuş olabileceğimizi varsayabiliriz. Ama bu türden düşünceler bizim Tanrı benzeri bir rolü üstlenmemizi engelledikleri halde bir ahlak yargısı vermemizi engelleyemezler. Yargı veren öz yapıya karşı anlayan öz yapı sorunu başka insansal eylemleri anlayıp yargılamaktan farklı bir sorun değildir. Ben eğer bir çift ayakkabı ya da bir tabloya değer biçmek zorundaysam bunu bu objelere özgü belli nesnel ölçütlere göre yaparım. Ayakkabıların ya da tablonun nitelikçe pek iyi olmadıklarını varsayalım. Eğer biri çıkar da ayakkabıcı ya da ressamın çok çaba göstermiş olmalarına karşın belli koşulların onların daha iyisini yapmalarına olanak vermediği olgusunu işaret ederse her iki durumda da ayakkabı ya da tabloya ilişkin yargımı değiştirmem. Ayakkabıcı ve ressam için sempati ya da acıma duygusu duyabilir, onlara yardım etmek eğiliminde olabilirim. Ama niçin bu kadar kusurlu olduğunu anladığımdan yapıtlarını yargılayamayacağımı söyleyemem. İnsanın yaşamdaki temel ödevi kendi kendisini oluşturmak, yani gizil güç olarak neyse o hale gelmektir. Çabasının en önemli ürünü onun kendi kişiliğidir. Kişinin bu ödevini ölçüde başarmış, gizil güçlerini ne derece gerçekleştirmiş olduğu nesnel bir şekilde yargılanabilir. Eğer bu ödevini başaramadıysa insan bu başarısızlığı kabul edebilir ve ne ise o olarak yani ahlaksal bir başarısızlık olarak yargılar. Giderek eğer insan bu kişinin karşılaştığı kötü koşulların ezici olduklarını ve onun yerinde kim olsaydı aynı durumda başarısızlığa uğrayacağını bilseydi bile bu kişiye ilişkin yargısı değişmez. İnsan bu kişiyi bulunduğu duruma düşüren tüm koşulları tam anlamında anlasa ve onun için bir acıma duygusu duysa da bu acıma duygusu yargının geçerliliğini değiştirmez. Bir kişiyi anlamış olmak ona göz yummak anlamına gelmez. Anlamak yalnızca o insanı sanki kendimiz tanrıymışız ya da onun çok üstünde bir yeri olan bir yargıçmışız gibi suçlamamak anlamına gelir. 6. Görece etiğe karşı saltık, mutlak, toplumsal yönden içkin etiğe karşı evrensel etik. İnsanlar bazen bir obje tarafından öylesine etkilenirler ki o obje var olmadığı halde önlerinde durduğuna inanırlar. Bu durum eğer uyumayan biri için söz konusu olursa onun çılgın ya da deli olduğunu söyleriz. Ateşli aşıklar gece gündüz metresinden ya da bir hayat kadınından başka bir şey düşünemeyenler de bize gülünç geldiklerinden en az ötekiler kadar deli olduklarına inanılır. Ama kazanç ya da paradan başka bir şey düşünmeyen açgözlü biriyle, ünden başka bir şey düşünmeyen tutkulu biri, zarar verdikleri ve bundan ötürü de nefrete layık oldukları halde onların deli olduklarına inanılmaz. Ama işin doğrusu söylenecek olursa, açgözlülük, tutku, şehvet ve benzeri gibi durumlar her ne kadar hastalıklar arasında sayılmıyorlarsa da deliliğin birer türüdürler. Spinoza etik. Görece, relatif, etiğe karşı saltık, mutlak, etik tartışması, saltık ve görece terimlerinin dikkatsizce kullanılmaları yüzünden büyük ölçüde ve gereksiz bir şekilde karıştırılmıştır. Bu bölümde bu terimlerin çeşitli anlamlarını ayırt etme ve değişik anlamları ayrı ayrı ele alma girişiminde bulunulacaktır. İçinde saltık etik teriminin kullanıldığı ilk anlam, etik önermelerin tartışmasız ve öncesiz sonrasız doğru oldukları, düzeltilmelerine yetki verilmediği gibi izin de verilmediği görüşüne dayanır. Bu saltık etik kavramı yetkeci, otoriter dizgelerde ortaya çıkar. Bu kavram, geçerliliğin ölçütünün tartışmasız üstün ve her şeyi bilen bir yetkenin gücü olduğu öncülünün mantıksal sonucudur. Bu üstünlük savının asıl özü, yetkenin yanılamayacağı ve buyruklarıyla yasaklarının öncesiz sonrasız doğru olduklarıdır. etik normların geçerli olabilmek için saltık olmaları gerektiği düşününe çok kısa yoldan karşı çıkabiliriz. Tanrı bilimci bir öncüle, yani saltık bir varlığa dayanan bu kavram, bilimsel düşüncenin hiçbir saltık doğruluk bulunmadığı ama yine de nesnel geçerliliği olan yasa ve ilkelerin genellikle kabul edildiği tüm öteki alanlarında ortadan kaldırılmıştır. Tanrı bilimci anlamında saltık, kendisiyle karşılaştırıldığında insanın zorunlu olarak göreli, yetkinsiz kaldığı en yetkin güce sahiptir. Daha önce işaret edilmiş olduğu gibi bilimsel ya da ussal bakımdan geçerli olan bir önerme, elde edilmiş tüm gözlem verilerine istenilen sonuç uğruna içlerinden hiçbir bastırılıp yanlışlanmadan usun gücünün uygulandığı anlamına gelir. Bilim tarihi yetersiz ve eksik önermelerin tarihidir. Her yeni görüş önceki önermelerin yetersizliklerinin onaylanmasını olanaklı kılar ve daha uygun bir formülasyon yaratmak için bir sıçrama tahtası olur. Düşünce tarihi doğruluğa, hakikate durmadan artan bir yaklaşmanın tarihidir. Bilimsel bilgi saltık olmayıp en elverişli olan bilgidir. Bu bilgi belli bir tarihsel dönemde erişilebilen doğruluğu oluşturan en iyi sonuçların koşullarını içerir. Çeşitli kültürler doğruluğun değişik yönlerini vurgulamışlardır. İnsanlar kültür yönünden birleştiği ölçüde bu değişik yönler bir bütün içinde eriyip bütünleşeceklerdir. Etik kuralların içinde saltık olmadığı bir başka anlamda bu kuralların tüm bilimsel önermeler gibi düzeltme konusu olmalarıdır. Bu bir yana öyle bazı durumlar vardır ki doğaları gereği çözümlenemez ve doğru çözüm sayılabilecek herhangi bir seçime izin vermezler. Spencer, saltık etiğe karşı görece etik tartışmasında bu türden bir uyuşmazlığa bir örnek verir. Dipnot, Principles of Ethics, sayfa 258. Genel seçimlerde oy vermeyi isteyen kiradaki bir çiftçiden söz eder. Çiftçi kiracısı olduğu toprakların sahibinin tutucu olduğunu ve kendi özgürlükçü kanısına göre oy verdiği takdirde o topraklardan çıkarılma tehlikesiyle karşılaşacağını bilmektedir. Spencer, buradaki uyuşmazlığın insanın devlete zarar verme ile kendi ailesine zarar verme seçenekleri arasında kalmasıyla doğan bir uyuşmazlık olduğuna inanmakta ve şu sonuca varmaktadır. Sayısız durumlarda olduğu gibi burada da hiç kimse seçeneklerden hangisi seçildiğinde en doğru şeyin yapılmış olacağı konusunda karar veremez. Dipnot, AGK, sayfa 267. Bu örnekteki seçenekler Spencer tarafından doğru olarak dile getirilmiş görünmektedir. Çünkü çiftçinin eğer bir ailesi olmayıp yalnızca kendi mutluluğu ve güvenliği tehlikeye atılıyor olsaydı yine bir ahlaksal uyuşmazlıktan söz edilebilecekti. Öte yandan bu örnekte tehlikede olan yalnızca devletin çıkarı olmayıp çiftçinin özbütünlüğüdür de. Gerçekte onun karşı karşıya olduğu durum, kendi fiziksel ve bundan ötürü de bazı yönlerden ansal mutluluğu ile kendi bütünlüğü arasında bir seçim yapmasının söz konusu olduğu bir durumdur. Yaptığı her şey aynı zamanda hem doğru hem de yanlıştır. O geçerli olan bir seçim yapamaz çünkü karşılaştığı sorun doğası gereği çözümlenemeyecek bir sorundur. Bu gibi çözümlenemeyen etik uyuşmazlık durumları varoluşsal ikiye bölünmüşlüklerle bağlantı içinde zorunlu doğarlar. Ama bu örnekte biz insansal durumun doğasından gelen varoluşsal bir ikiye bölünmüşlükle değil, ortadan kaldırılabilecek tarihsel bir ikiye bölünmüşlükle uğraşmaktayız. Kiracı durumundaki çiftçi yalnız ve yalnız toplumsal düzen ona hiçbir doyum verici çözümün olanaklı görünmediği bir durum sunduğundan böylesine yanıtlanamayan bir uyuşmazlıkla karşılaşmaktadır. Eğer toplumsal koşullar değişirse ahlaksal uyuşmazlık ortadan kalkacaktır. Ama bu koşullar var olduğu sürece onun vereceği her karar, her ne kadar bütünlüğünden yana olan kararının yaşamından yana olan kararından ahlakça daha üstün olduğu savunulabilirse de hem doğru hem de yanlış olacaktır. Saltık ve görece etik terimlerinin içinde kullanıldığı son ve en önemli anlamda daha yerinde bir deyimle, evrensel etikle toplumsal yönden içkin etik arasındaki ayrım olarak dile getirilenlerdir. Evrensel etik derken ereği, insanın gelişme ve kendini gerçekleştirmesi olan davranış kurallarını kastediyorum. Toplumsal yönden içkin olan etik derken ise özgür bir toplumun ve bu toplumda yaşayan insanların yaşam işlevlerini sürdürmeleri için zorunlu olan kuralları dile getiriyorum.